Ayrım 49.
Sayfa 505. Prens yüzünden bütün aileyi alt üst edeceğine son derece seviniyor. Ah, hiçbir şey aklınız ermiyor sizin, hiçbir şeye. Ganya esrarlı bir tavırla, bunu sonra görürüz, diye mırıldandı. Yalnız ihtiyarın sorununu duymasını istemezdim. Ben prens ağzını tutar bir şey anlatmaz sanmıştım. Lebedevi idare etti çünkü. O kadar sıkıştırdığım halde bana bile söylemek istemedi. Öyleyse o söylemeden bile her şey duyulmuş olmalı. Artık bundan sonra ne umabilirsin? Tek umudun bu olayın seni ona büyük bir üzüntü içinde göstermesi. Ama onun romantizminin de bir sınırı olmalı. Ne de olsa skandaldan çekinir. Kadın değil misiniz? Hep böylesiniz. Var ya, ağabeyinin yüzüne küçümseyerek baktı. Hırsla. Aglaya mı çekinecek? Diye bağırdı. Ne alçak ruhun varmış. Hiçbiriniz 5 para etmezsiniz. Ne kadar gülünç tuhaf olursa olsun hepimizden 1000 kere yüksek o. Ganya kendini beğenmiş bir tavırla. Peki peki öyle olsun diye mırıldandı. Ben yalnız anneme acıyorum. Babamın işinin kulağına gitmesinden korkuyorum. En çok bundan korkuyorum. Herhalde gitmiştir. Kim söylemiş olabilir? Hipolit söylemiştir. Bize gelir gelmez ilk işi gidip bunları anneme yetiştirmek olmuştur. Peki ama o nereden biliyor? Prens ve Lebedev bunu aralarında sır olarak saklamaya kararlıymışlar. Kolye bile bilmiyor. Kendisi anlamıştır. Ne kurnazdır o. Kötülüklerin, kepazeliklerin kokusunu almak için ne keskin burnu olduğunu düşünemezsin bile. Onun Aglaya'yı avucunun içine aldığına eminim. Almamışsa da yapar. Rogojin de onunla görüşmeye başladığını, prens nasıl gözden kaçırıyor anlamıyorum. Beni de düşman yerine koyup ayağımı kaydırmaya kalkıyor. Çoktandır farkındayım bunun. Oysa nasıl olsa yolcu benimle ne alıp veremediği var, aklım ermiyor. Ama ben onu mantara bastırdım. Görürsün bak, hesabını görürüm ben onun. Ondan bu kadar nefret ettiğine göre bize gelmesi için ne diye nefes tükettin? Hem de değer mi böyle birinin ayağını kaydırmaya? Onu ayartmamı salık veren sendin. Yararlı olur sandım. Onun Aglaya'ya aşkından, mektuplarından haberin var mı? Beni düpedüz sorguya çektiler. Galiba Lizaveta Prokofievna'ya da bir şeyler yazmış. Ganya öfkeyle, bu bakımdan tehlikesiz, dedi. Başka bir şey olmalı. Bir çocukluk aşkına kapılmış olabilir ama koca karıya imzasız mektuplar yazmış olabileceğini kabul edemem. Aglaya'ya beni dalavericinin biri olarak gösterdiğini kesinlikle biliyorum. Ben de aptal gibi prensten öç almak için benden yana olur sanmıştım. Ne kurnaz Yezid'tir o. İçini dışını biliyorum artık. Bu hırsızlık işini anasından, yüzbaşınınkinden duymuştur. İhtiyarın bu işe bulaşması da o karı yüzünden zaten. Oğlan durup dururken generalin anasına 400 ruble vaat ettiği haberini verdi. Gözlerimin içine zevkle bakışından her şeyi bildiğini anladım. Herhalde anneme de içini parçalamak için zevkle yetiştirmiştir. Ne diye geberip gitmez sanki? Sözde 3 hafta sonra ölecekti. Oysa burada kilo bile aldı. Öksürüğü daha biraz aldı gibi. Dün akşam 2-3 gündür kan tükürmediğini söylüyordu. Atsana onu. Ganya gururlu bir tavırla, ondan nefret etmiyorum. Son derece aşağı buluyorum onu, dedi. Sonra birdenbire taşkın bir öfkeyle aykırdı. Evet evet, nefret ediyorum ondan. Açıkça söylüyorum, ölüm döşeğinde bile yüzüne haykıracağım bunu. Şu itiraflarını okusaydın bir. Aman tanrım, ne küstahlık. O Teğmen Pirov'dur, trajedinin Nozdrev'idir. Ama hepsinden önce de yumurcağın tekidir. O sırada ona ne zevkli bir kötek atacaktım. Hem de bunu yalnızca onu şaşkınlığa uğratmak için yapacaktım. O gün başarısızlığa uğradı diye şimdi önüne gelenden üç almak istiyor. Gene ne oluyor? Nedir bu gürültü? O aralık Petitsin içeri girdi. Artık dayanamıyorum buna. Sonu nereye varacak bu işin? Bu artık... Gürültü hızla yaklaşıyordu. Kapı birdenbire açıldı. Öfkeden morarmış, kendinden geçmiş ihtiyar Ivolgin Petitsin'in üstüne atıldı. İhtiyarın peşinden Nina Aleksandrovna, Kolya, en arkadan da Ipolit geliyordu. 2. Ipolit Petitsin'in evine taşınalı 5 gün kadar oluyordu. Taşınma işi doğal bir biçimde prensle herhangi bir tartışmaya, bozuşmaya meydan vermeden olmuştu. Kavga etmek şöyle dursun, görünüşte 2 dost gibi ayrıldılar. O akşamki toplantıda Ippolit'e karşı düşmanca tavırlar takınan Gavrila Ardalyonoviç, 3 gün sonra kim bilir nasıl bir düşünceyle Ippolit'i ziyarete gitmişti. Nedense Rogojin de o aralık hastaya gelip gitmeye başlamıştı. Ippolit, başını sokabileceği bir köşe varmak büyüklüğünü gösteren Pitisse'nin evine göçeceğini söylediği zaman, prens zavallı çocuğun evinden gitmesinin daha iyi olacağını düşünmüştü. Yeni eve taşınması için onu en çok zorlayan Ganya olduğu halde, Ippolit onun adını pek anmıyordu. Ganya daha o zaman bunun farkına vararak içine attı. Ganya'nın kız kardeşine söylediği, hastanın iyileşmeye yüz tuttuğu haberi doğruydu. Gerçekten Ippolit'in durumunda bir düzelme olduğu ilk bakışta göze çarpıyordu. Odaya acelesiz, alaycı, yüzünde kötü bir gülümseme ile herkesin peşinden girdi. Nina Aleksandrovna da ürkmüş bir tavır vardı. Son 6 ayda çok değişmiş, zayıflamıştı. Kızını evlendirip onun evine taşındıktan sonra çocukların işlerine karışmıyor gibi görünüyordu. Kolya'nın tavrında kuşku ve şaşkınlık vardı. Evlerindeki bu yeni kargaşalığın nedenlerini pek bilmediği için kendi söyleyişiyle generalin deliliğinden birçoğunun nedenini anlamıyordu. Ama önüne gelen yerde adım başı kavgalar çıkaran babasının bambaşka bir adam olduğu belliydi. İhtiyarın bu son 3 gün içkiyi bırakmış olması da onu kuşkulandırıyordu. Lebedev'le prensten ayrıldığını, kavga ettiğini de biliyordu. Kolya kendi parasıyla aldığı yarım litre vodkayla henüz eve dönmüş, yukarıda Nina Aleksandrovna'yı "Vallahi anne içsin daha iyi" diye inandırmaya çalışmıştı. 3 gündür ağzına tek damla koymuyor. Herhalde canı sıkılıyor. Gerçekten içmesi hayırlı olur. Ben ona borçlular hapishanesine düştüğü zaman da içki taşırdım. O anda general kapıyı ardına kadar açtı. Öfkeden titreyerek eşikte durdu. Gürleyen bir sesle Pititsin, "Beyefendi, madem ki babanızı gerçekten saygıdeğer bir ihtiyarı, çarımızın sadık bir hizmetkarını, yumurcağın, inkarcının biri uğruna harcamaya kararlısınız, şu andan başlayarak evinize adım atacak değilim. Seçin efendim, hemen seçin. Ya ben ya da bu, Burgu." "Evet, Burgu. Ağzından kaçıverdi. Ama buna daha iyi bir ad bulunamaz. Çünkü Burgu gibi ruhumu saygısızca deliyor." "Ippolit, belki de Tirbuşon gibi," diye ekledi. "Hayır, Tirbuşon değil. Önünde şişe yerine koskoca bir general var. Nişanlarım var benim. Senin ise hava." Öfkeden kendinden geçerek Pititsin'e bağırdı. "Ya o ya ben. Kararınızı verin. Hemen şu dakika." General Kolya'nın sürüverdiği sandalyeye halsizce çöküverdi. Şaşkına dönen Pititsin, "Biraz yatsanız iyi olmaz mı?" diye mırıldandı. Ganya kız kardeşini hafiften, "Üstelik tehdit de ediyor," diye mırıldandı. "Yatayım mı? Sarhoş değilim ben beyefendi. Hakaret etmeyin." Yine kalktı. "Görüyorum ki burada herkes, her şey bana karşı. Yeter artık, gidiyorum. Ama şunu bilin ki beyefendi, bilin ki..." Sözünü bitirmesine meydan vermeden yeniden yatıştırmaya çalıştılar. Ganya kızgınlıkla bir köşeye çekildi. Nina Aleksandrovna titriyor, ağlıyordu. Ippolit dişlerini göstere göstere bağırdı. "Ne yaptım ona? Ne diye şikayet ediyor benden?" Nina Aleksandrovna, "Daha ne yapacaksınız?" dedi. "Ayıp size. Bu kadar insafsızlık. Hele sizin durumunuzdaki biri için." "Benim durumumda ne varmış sayın bayan? Size karşı, özellikle size karşı büyük saygım vardır. Ancak..." General bağırıp duruyordu. "Kalbimi, ruhumu deliyor şu Burgu. İnkarcılığa inanmamı istiyor. Bana baksana yumurcak. Sen daha dünyada yokken ben şana şerefe boğulmuştum. Oysa sen öksürmekten parça parça olmuş, hırstan, inançsızlıktan geberik bir soluncansın. Şu Gavrila ne diye getirdi seni buraya sanki? Zaten yabancılardan öz oğluma kadar herkes bana düşman." Ganya, "Yeter artık," diye bağırdı. "Acıklı sahneler başladı gene. Şehirde bizi rezil etmeseniz olmaz mıydı sanki?" "Ne? Ben mi seni rezil ediyorum yumurcak? Ben sana şerefsizlik değil ancak şeref verebilirim. Anladın mı?" General ayağı fırladı. Artık onu tutamıyorlardı. Ama Ganya da coşmuştu. "Bir de şereften laf ediyor," diye bağırdı. General sarardı. Bir adım ilerleyerek, "Ne dedin?" diye kükredi. Ganya feryat eder gibi bağırmaya başladı. "Söyletmeyin beni şimdi. Bir ağzımı açarsam..." Sözünü bitiremedi. İkisi de, hele Ganya, bir hayli sarsılmıştı. Karşılıklı duruyorlardı. Nina Aleksandrovna oğluna, "Ne oluyorsun Ganya?" diye bağırdı. Varya öfkeyle, "İkisi de saçmalıyor," dedi, annesini tuttu. Ganya trajik bir tavırla, "Annemin hatırı için," dedi. General iyice kendinden geçmiş, kükremeye devam ediyordu. "Söyle, söylemezsen babanın bütün laneti üstüne yağsın, söyle. Pek korkarım da lanetinizden. Daha 8. günde çılgına döndünüzse suç kimin? 8. gün. Gördünüz ya, günü gününe biliyorum. Sakın beni her türlü sınırı çiğneyecek hale getirmeyin. Dökerim içimde ne varsa ne yoksa. Ne diye dün yapan çinlere sürüklendiniz? Bir de yaşını başına almış adam, ak saçlı aile babası. Maşallah doğrusu." Kolya bağırdı. "Sus Ganya, eşeklik etme." İpolit alay edercesine hep aynı sesle üsteliyordu. "Ne diye hakaret etmişim ona? Ne biçimde? Neden bana burgu diyor? Anlamıyorum. Hepiniz duydunuz, bana saldıran kendisi. Demin geldi. Yeropegov kaptandan söz açtı. Sizin çevrenizde bulunmak istemiyorum general. Bundan önceleri de kaçınırdım. Pekala bilirsiniz. Kaptan Yeropegov'dan da bana ne? Ben buraya Kaptan Yeropegov için gelmiş değilim. Kendilerine bu Kaptan Yeropegov'un belki de hiç olmadığını söyledim. Kıyamet de bundan koptu." Ganya sert sert, "Elbet yok böyle biri," diye kestirip attı. General afallamış duruyor, çevresine bön bön bakıyordu. Oğlunun sözlerindeki açıklık ve kesinlik onu o kadar şaşırtmıştı ki ilk anda ağzını açamadı. İpolit Ganya'nın yanıtına kahkahalarla gülerek, "Gördünüz mü? Öz oğlunuz bile Kaptan Yeropegov'un varlığına inanmıyor," diye bağırınca ihtiyar büsbütün apalladı. "Kaptan değil, kapiton Yeropegov." Dipnot, kapiton yüzbaşı ve kaptan anlamına gelir. "Kapiton, emekli yarbay Yeropegov kapiton." Ganya büsbütün kızdı. "Kapiton diye biri de yoktu." General kıpkırmızı kesildi. Niçin yokmuş?" Petitsin'le var ya, onları yetiştirmeye çalışıyorlardı. "Bırakın şu tartışmayı artık." Kolya yeniden, "Sussana Ganya," diye bağırdı. Ama general bu savunma ile yeniden dirilmişti. Öfkeyle oğluna atıldı. "Neden yokmuş? Söylesene neden yokmuş?" "Öyle işte, olmadığı için yoktu. Yoktu ve olamazdı da. O kadar işte, daha da üstüme varmayın." "Bu da benim oğlum ha, öz oğlum. Hey tanrım. Yeropegov, Yeroşka Yeropegov yokmuş demek. Alın işte, bir Yeroşka, bir Kapitoşka," diye söze karıştı İpolit. "Kapitoşka efendim, ne Yeroşkası, Kapitoşka. Kaptan Alekseyeviç, kapiton, yarbay, emekli. Maria Petrovna, Sutsugova ile evlenmişti. Daha askeri okuldayken onun için kanımı döktüm. Ona göğsümü siper ettim ben. Vuruldu. Kapitoşka Yeropegov yok ha. Böyle biri uydurma öyle mi?" General coşmuş bağırıyordu. Ama üstünde durduğu olayın bağırmasının gerçek nedeni olduğuna inanmak güçtü. Gerçekten general başka zaman olsa kapiton Yeropegov'un var olmadığı hakkındaki sözlerden daha acılarına katlanacak, bağırıp çağırsa da sonunda odasında yatmaya giderek sorunu kapatacaktı. Bu kez Yeropegov olayı, insan kalbinin akıl almaz garipliği nedeniyle bardağı taşıran son damla olmuştu. İhtiyar adam mosmor kesildi. Elini kaldırarak, "Yeter artık, lanet olsun sana," diye bağırdı. "Gidiyorum bu evden. Nikolay, bavulumu getir, gidiyorum. Gözümün alabildiğine gideceğim." Müthiş bir öfkeyle odadan çıktı. Nina Aleksandrovna, Kolya ve Petitsin peşinden koştular. Varya ağabeyine, "Beğendin mi yaptığını?" dedi. "Belki yine oraya gider. Rezaleti seyret ondan sonra." Ganya tıkanarak, "Çalmasın," diye bağırdı. Birdenbire bakışı İpolit'e takıldı. "Siz de bu çıldırmış ihtiyarı kızdıracak yerde evin konuğu olduğunuzu unutmasanız daha iyi olacak küçük bey." İpolit titrer gibi oldu ama kendini tutarak yavaşça, "Pederinizin deli olduğu düşüncesine pek katılamayacağım," dedi. "Tam tersine, bence son zamanlarda zekası büsbütün keskinleşti. Bu ölçülülük, bu kuşku başka neye yorulabilir? Bana bu kapitoşkayı bir amaçla açtı. Beni yoklamak istiyordu." Ganya tiz perdeden, "Laf ebeliyle beni bontuya getirmeyin," diye bağırdı. "5 gündür bizde casusluk edip durduğunuza göre ihtiyarın bu durumunun nedenini %100 biliyorsunuz şu halde. bu onu kızdırmak, sorunu büyüterek annemi sıkıntıya sokmak gereksizdi. Çünkü bunların hepsi sarhoşluktan doğma, hayal ürünü bir takım değersiz uydurmalar. Ama size alay konusu casusluk için malzeme gerek. Çünkü siz İpolit Burgu'yum diyerek gülümsedi. Çünkü siz tam bir baş belasısınızsınız. Boş silahla kendinizi vuracaksınız diye rezilce bir yalan atarak herkesi korkutmak isteyip yarım saat acı çektirdiniz. İntiharcı taslığı, iki ayaklı patlamış safra kesesi. Size bir süre baktım, kilo aldınız, öksürüğünüz kesildi. Siz de buna karşılık kalkıp... İzin verirseniz hemen yanıtlamak istiyorum. Bir kere ben sizin değil, Varvara Ardalyonovna'nın konuğuyum. Sanırım siz de buraya Bay Petitsin'in konukseverliğinden yararlanmaktasınız. 4 gün önce annemden buraya, Pavlovsk'a gelerek bana bir ev bulmasını rica etmiştim. Çünkü kilo almadığım, öksürüğüm de pek kesilmediği halde gerçekten burada kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Annem dün akşam evin hazır olduğu haberini yolladı. Bu bakımdan annenizle kız kardeşinize teşekkürlerimi ilettikten sonra bu akşam nasıl olsa yeni yerime taşınacaktım. Bunu şimdiden haber vermiş olayım. Bağışlayınız. Sanırım sözünüzü kestim. Bir şeyler daha mı söylemek istiyordunuz? Ganya titremeye başlamıştı. Ya madem öyle, İpolit demin generalin oturduğu sandalyeye ilişerek, böyle olduğuna göre izninizle oturayım diye ekledi. Ne de olsa hastayım. Eh, artık sizi dinlemeye hazırım. Hem de bunu yürekten istiyorum. Çünkü bu belki de son konuşmamız olacak. Ganya birden utandı. Sizinle hesaplaşmaya kalkışacak kadar alçalmayacağıma inanabilirsiniz. Siz de bu kadar üstten konuşmayın. Daha buraya ilk taşındığım gün ayrılma saatimiz gelince size içimi dökmek zevkinden kendimi alıkoymamaya karar vermiştim. İşte şimdi bunu yerine getirmek istiyorum. Tabii sizden sonra. Ben de sizden bu odayı terk etmenizi isteyecektim. İçinizi döküp rahatladığınıza pişman olabilirsiniz. Hadi boşalın bari. Var ya, bırakın bunları İpolit dedi. Ne ayıp şeyler, rica ederim üstelemeyin. İpolit güldü, kalkarak bayanlara karşı koyamam dedi. Peki Varvara Ardalyonovna, sizin için kısa kesmeye ama ancak kısa kesmeye razıyım. Çünkü ağabeyinizle görüşmem artık kaçınılmaz oldu. Arkamda bir takım anlaşmazlıklar bırakarak buradan ayrılmaya hiç niyetli değilim. Ganya, dedikoducunun tekisiniz de ondan diye bağırdı. Ortalık karıştırmazsanız içiniz rahat etmez. Gördünüz mü? Dayanamıyorsunuz. İçinizi dökmezseniz pişman olacağınıza eminim. Söz sıramı bir kere daha size bırakıyorum. Ben sıramı beklerim. Gavril Ardalyonovich susuyor, karşısındakini küçümser bakışlarla süzüyordu. Konuşmuyorsunuz, bükülmez bir iradeniz olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Siz bilirsiniz, ben elimden geldiği kadar kısa kesmeye çalışacağım. Burada bulunuşum yüzünden bugün 2-3 kere haksız yere azar işittim. Oysa evinize çağırarak bana tuzak kurmaya çalışan sizdiniz. Prensten öç almak isteyeceğimi düşündünüz. Ayrıca Aglaya Ivanovna'nın benimle ilgilendiğini, açıklamamı okuduğunu duydunuz. Nedense kendimi yolunuza adayacağım, belki de bende bir yardımcı bulacağınız kanısına kapıldınız. Sizden ne bir itiraf ne doğrulama beklediğim var. Sizi vicdanınızla baş başa bırakmam, birbirimizin içini dışını anlamamız yeter. Var ya, basit bir sorundan Tanrı bilir neler çıkarıyorsunuz diye bağırdı. Ganya, dedim ya dedikoducu yumurcağın biri. İzin verin devam edeyim Varvara Ardalyonovna. Prensi ne sevebilirim ne de ona saygım var. Ama şu bir gerçek ki biraz gülünç olsa da son derece iyi bir adam o. Ondan nefret etmem için tek bir neden yok. Ağabeyiniz beni prense karşı kışkırtırken sonunda alay edeceğimi hesaplayarak hiç renk vermedim. Ağabeyinizin nasıl olsa ağzından bir şey kaçırarak kendisini ele vereceğini biliyordum. Düşündüğüm gibi de çıktı. Şimdi Varvara Ardalyonovna yalnızca size karşı beslediğim saygı adına ona sevecen davranmaya razıyım. Beni tuzağa düşürmenin pek kolay olmadığını açıkladım. Şimdi de ağabeyinizi aptal durumuna koymayı neden bu kadar istediğime geleyim. Açıkça söyleyeyim ki bunu yalnızca ona karşı nefretimden istiyorum. Artık ölüyorum. Şişmanladığımı söylediğiniz halde gene de öleceğim. Ölürken hayatım boyunca peşimi bırakmayan ve sayın ağabeyinizin ustalıkla temsil ettiği o nefret ettiğim insan cinsinden hiç olmazsa birini kafese koymak istiyorum. Bu cennete daha huzurlu gitmemi sağlayacak. Sizden nefret etmemin tek nedeni Gavril Ardalyonovich yalnızca sizin en küstah, en bencil, en aşağılık ve iğrenç basitliğin doruğa ulaşmış bir temsilcisi olmanızdır. Ölçüsüz bir kıskançsınız. Erişilmez bir dahi olduğunuz inancını taşıyorsunuz. Gene de zihninizin bulutlandığı, kuşku, kıskançlık kurdunun içine düştüğü anlar oluyor. Ufkunuzdaki kara bulutlar aptallığınız arttıkça, yani pek uzak olmayan bir gelecekte büsbütün yaklaşacak. Gene de önünüzde uzun, karmaşık, biraz da dikenli bir yol var. Her şeyden önce ikimizin de bildiğimiz birini asla elde edemeyeceğimizi şimdiden söylemek istiyorum. Varya bağırdı. Dayanılmaz bir adam, susacak mısın pis musibet? Ganya sararmıştı, öfkeden titriyor ama ses çıkarmıyordu. Hipolit zevkle, sabit bir bakışla onu süzdü. Sonra Varya'ya dönerek başını eğdi, çıktı gitti. Gavril Ardalyonovich talihsizliğinden, kederinden haklı olarak yakınabilirdi. Varya bir süre onunla konuşmadı. Hatta önünde iri adımlarla bir aşağı bir yukarı gidip gelen ağabeyine bakamadı bile. Sonunda Ganya pencereye yaklaştı, sırtını kız kardeşine çevirerek durdu. Varya, değneğin iki ucu vardır atasözünü hatırladı. Üstten yeniden gürültüler duyuldu. Varya'nın kalktığını fark eden Ganya, ''Gidiyor musun?'' dedi. ''Dur sana bir şey göstereyim.'' Yaklaşarak mektup biçiminde katlanmış ufak bir kağıdı ona doğru attı. Varya, ''Aman tanrım!'' diye çığlığı basarak ellerini çırptı. Mektupta tam 7 satır vardı. ''Gavril Ardalyonovich, iyi niyetinize güvenerek benim için çok önemli bir iş hakkında düşüncenizi almak istiyorum. Yarın sabah tam 7'de yeşil boyalı sırada sizinle buluşmak isterdim. Dediğim yer köşkümüzden pek uzakta değil.